Ayrım 2. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 18. Mermerin mavi damarlı sütunları abartılı bir biçimde devasa kubbeye doğru uzandı. Güneş ışığının huzmeleri bezenmiş pencere camlarından aşağı doğru aktı. Sayısız zerrecik ve toz tanesi dans etti ve ateş böcekleri gibi parladı. Ayak sesleri tüm sessiz boşluklarda tuhafça yankılandı. Her bir yankı sonsuzluğun içine doğru sallanıp titredi. Annesi onu kilisenin büyük orta kısmına götürürken, pazar gününün savaş arabasının tekerlekli sandalyesinin sesi kulağına yüksek ve sert geldi. Öğleden sonrasının ilk saatleriydi. Birkaç kişi vardı. Bu nedenle yoğun sessizlikte, iyice berbat sesler çıkarmalarına rağmen, gıcırdayan tekerleklerinden fazla, insanın rahatsız olmamasına sevindi. Heykellere bakmayı severdi. Kaidelerin üzerinde dururlardı. Gerçek boyutlarından büyüklerdi. Bazıları sanki yüce bir pırıltı içinde cennetten inmek üzere olan her bir küçük Lucifer'e fırlatmak üzereydi. Ellerindeki kılıçları havaya kaldırmışlardı. Yüzleri ızdırap içindeydi. Adeleleri kollarına ve bacaklarına bağlanmış. Bir yılan gibi kabarmıştı. Diğerleri daha sevecendi. Özellikle zarif yüzlerindeki donuk, üzgün gülümsemeleriyle azizelerin elleri asil bir yakarışla açılmıştı. Birilerinin en sevdiği kız kardeşi ya da teyzesi onları ayıplamış gibi görünüyordu. Yine de sakin ve naziktiler. Küçük şişman meleklere daha haşin baktı. Ok ve yay tutan, acılı gülümsemeleriyle daha şöhretli arkadaşlarının, defne ağacından kafa tasları etrafında uçan bu küçük şişman yaratıklar, tüm bu melek işlerinden sıkılmış ve diğer çocuklar gibi saklambaç ya da en yükseğe zıplama oyunu oynamak istiyorlarmış gibi görünüyorlardı. Önemsiz bir melek olmak can sıkıcı bir şey olmalıydı. Bazen arkadaki yüksek sahnede org çalardı. Müzik boşluklarının içine doğru akarak geçerdi. Derin vuruşların devasa dalgaları havada süzülüp yükselerek kemerli kubbeye güçlü yankılar gönderirdi. Bazen yüzü sakallı rahip kendinden geçer, cübbesi hışırdar, duaları unutur, sandaletleri mermerin yüzeyini tokatlardı. Bazen kısa günlerde kilisede oyalanmışlarsa, akşam pencerenin içinden uzarken, ortadaki sunağın tepesindeki dev haçın üzerindeki figür, yarısı gizlenmiş bir gölge halini alırdı. Yüzünün ifadesi oldukça melankolikti. Bükülmüş kolları ve bacakları acıyı, ihaneti ve yalnızlığı öylesine derin anlatırdı ki, genellikle ona bakmaya cesaret edemezdi. Ve hemencecik baklava desenli zemine bakar, güzel şeyler düşünmeye çalışırdı. Ancak her zaman, hatta kiliseden çıktıklarında bile, o yüzün kendisini takip ettiğini hissederdi. Daha önce de sık sık kitaplarda ve dini öğretilerde onu görmüştüm. Ancak onu yüksek sunağın önünde, öylesine büyük ve öylesine yalnız başına asılı görmek için, ifade edilemez bir hüzünle doldururdu. Annesi tekerlekli sandalyesini kilisenin geniş basamaklarından aşağıya, oradan da kilisenin bahçelerine ve meydanlarına doğru iterken, günün göz alıcı genç ışığı gözlerini kamaştırırdı. Pazar gününün en keyif veren bölümü buydu. Kocaman, yaşlı ağaçların arasındaki geniş caddeler ve sokakların üzerine, tereyağı gibi kalın ve sarı güneş ışığının benekleri ve koca damlaları sıçramıştı. Serçeler ve ardıç kuşları ve esnek kanatlı keten kuşları yollarına konuyor, derin gölgeli kuruluğa doğru süzülürlerken, çılgınca ve neşeyle cıvıldışıyorlardı. Nemli yosun, dalları ve yaprakları, çok yaşlı ağaçların buğumlu kabuklarının etrafını sarmıştı. Çiçekler, çiğ ve yağmur damlalarıyla süslenmiş, kafalarını eğip sallanıyorlardı. Yapraklar, Kalveri Adası civarındaki ahşap köprünün altından akan derenin üzerinde yüzüyordu. Sonbaharın çarşaf beyazı bulutlarına karşı, kilisenin çan kulesi, gün batımında kızılımsı rengiyle ışıldıyordu. Tıpkı yeni açılmış bir kurşun kalem gibi ince ve keskin. Ara sıra kilisenin arkasındaki mezarlığa giderlerdi. Ve orada, işitme mesafesinden yeterince uzakta, annesi ona, toprağa gömülü, mezar taşlarının üzerindeki yazıtları okurdu. Bunlardan bazıları komikti. Burada, kutsal evlilik hayatı boyunca 10 çocuk sahibi olmuş ve, neşe içinde, Tanrı'ya şükrederken ölmüş, Mary Jane, Doubleday'in fani kalıntıları yatmaktadır. Yeryüzündeki zamanını hayırlı işler ve cesaretle geçiren 10 çocuğun dindar babası, iyi insan Martin Merimar için dua edelim. Annesi güler ve Tanrı'nın şakadan anlaması için dua ederdi. Dönüş yolundaki zenginlerin evleri, çiçeklerle çevrelenmiş bahçeler ve kırpılmış çimenler, sıcaktan kendilerini korumak için yüzlerine ve başlarına yaydıkları mendil ve gazeteleriyle, çizgili şezlonglarında oturan ev sahipleri, onların ayaklarının dibine yayılmış, havlamak için fazla kibar, kendilerini kaşımak için fazla tembel, asil köpekler, kendilerini beğenmiş bir şekilde güneşte ışıldıyorlardı. Bu evlerden birinde oturmak, daha çok vitrinde yaşamak gibi bir şey olmalıydı. Sürekli sergilenmek, bir şey kırma korkusuyla çok hızlı hareket etmekten ya da yüksek sesle konuşmaktan çekinmek. Burada azgın oyunlar da oynanmazdı. Bir apaçe sürüsü ya da kanlı bir kovboy çetesi gibi bağırılmaz. Süpürge sapları ya da kırık sandalyelerin bacakları savrulamazdı. Kapı tokmaklarına metrelerce sicim bağlayıp, sonra şakağın karşısındaki bahçelerde gizlenerek, insanların defalarca görünmez kapı çalanlara kapı açmasını sağlamak için sicimler çekilemezdi. Poodle nehri kıyısında golyan balığı avlanamaz ve eve götürmek üzere inci dolu bir istiridyeden daha değerli, yılan balığına benzer kıvrak yaratıklar, su dolu reçel kavanozlarına doldurulup, omuzlar üzerinde taşınamazdı. At kestaneleri, şişe dizilip ya da nehrin ortasındaki, düz kayık tabağı şeklindeki kaya dilimi üzerine, kabuklarıyla yatırılıp, güneş altında kızartılamazdı. Zengin çocuklarının, ona çocukluğun kanı, eti ve kemiği gibi görünen bu gibi şeyler yerine ne yaptıklarını merak ederdi. Muhtemelen piyano çalıyorlardı ya da onlar demek yerine kendileri demeyi öğreniyorlardı. Onu kutsal kalıntılar için mi çıkardınız bayan diye sorarlardı. Eve dönerken karşılaştıkları kadınlar, durup tekerlekli sandalyesindeki çocuğa kibarca gülümseyip, onu hali hazırda kahverengi dini kıyafetleri içinde görüp, bilge kadınların aksine ağızlarını şapırdatarak örtülü başlarını sallarlardı. Ah zavallı küçük melek! Fakat aldırmayın bayan. Kutsal kalıntılar onu güçlendirir. Gerçekten. Mesela şu yolun yukarısında size çok yakın oturan, 76 numaradaki bayan Mulholland'a bir bakın. Hani şu zavallı, geri zekalı oğlu olan. Ve şu diğer küçük Kudüs'ün ağlamaklı kadınları, apaçık bir keyifle. Annesinin onu her hafta düzenli bir şekilde, kutsal kalıntılara götürmeye başladığından beri, zavallı, geri zekalı Joey'in durumundaki gelişmenin ve aydınlanmanın örneklerini sıralarlardı. Daha önce, zaman zaman yaptığı gibi, bahçedeki çimenleri ve otları yemiyordu artık. Ya da şimdiye kadarki en büyük eğlencesi olan, yoldan geçen insanlara süt ve bira şişeleri fırlatma alışkanlığından vazgeçmişti. Annesi fısıltıyla, yaşlı baykuşlar diye söylenirdi belli belirsiz. Tıpkı baba hindiler gibi, yüzü kızarmış bir şekilde, merhamet edenlerin arasından geçer ve eve yönelirdi. Eve vardıklarında vakit epey geç olmuştu. Huysuz bir ruh halindeymiş gibi görünen ve onu sert bir şekilde tekerlekli sandalyesinden alıp divanın üzerine koyan babası dışında evde kimse yoktu. Kendisini kaldırdığında babasının nefesindeki viski kokusunu aldı. Babasının küfürlerle dolu yüksek ve kalın, annesinin ise alçak, yumuşak, yatıştırmaya çalışan sesiyle kilerde tartıştıklarını duydu. Babası yüzünde şimşekler çakarak mutfağı terk etti ve tüm kapıları çarparak merdivenleri çıktı. Bir süre sonra annesi, üzerindeki önlüğe, kızarmış gözlerini silerek geldi. Sıcak havanın ve tekerlekli sandalyeyi ittiği uzun yürüyüşün onu yorduğunu söyledi. Gidip biraz kestirecekti ve onun da aynı şeyi yapması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine pencerenin altındaki at kılından yapılma divanda, kafasının altına bir yastık koyup, üzerine bir palto örterek onun rahat etmesini sağladı. Annesinin yavaşça merdivenleri çıktığını ve odayı geçerek, köşedeki büyük çift kişilik yatağa doğru ilerlediğini duydu. Onların seslerini duydu. Birazdan ev tamamen sessizleşti. Yukarılarda bir yerlerdeki tuhaf gıcırtı dışında. Bölük pörçük, hararetli ve sıkıntılı uyudu. Ve rüyasında, bakire Meryem, çivit mavisi geceliğiyle bir geldi, bir gitti. Duvarın arkasında neler olup bittiğini merak ediyordu. Ancak bunu ona kimse söyleyemezdi. Delikanlılar duvarın arkasına belirli aralıklarla gidiyorlar. Ya mutlu, ukala ve kahramanca dönüyorlar. Ya da her nedense bitkin, solgun, mahcup ve sinsi bir şekilde geliyorlardı. Görünürde bir yetişkin olup olmadığını anlamak için sokağa, yukarıdan aşağıya endişeli bakışlar fırlatıyorlardı. Kullanılmayan bu boş arazi parçası, çadırlarını gömüp, bilgili ve ciddi bir general edi aslında, mahallenin diğer ve daha az medeni bölümlerinden gelen, sokak çetelerine saldırmak için plan yaptıkları yerdi. Burası, caddenin yukarısında yüksekti. Birkaç dönümlük bir araziydi ve dikizlemek için mükemmeldi. Ancak oğlanlar asla risk almazlardı. Ve her zaman içlerinden bir tanesi etrafı kolaçan etmek için görevlendirilirdi. Bu akşam görevli olan özellikle faal görünüyordu. Ve gözleri asla sıra sıra evlerin, dükkanların, kamu binalarının ve posta kutularının ortasından uzanan yolun manzarası ile gürültülü, dumanlı trafiğin bulunduğu bölge arasında duraksamıyordu. Bu, arkasında tüm gizemin yer aldığı, yüksek, taş bir duvardı. Burası lezzetli taze somun kokularının çöple kirlenmiş havasını bastırarak geldiği yerel fırınla, lojmanların sayısız arka bahçeleri, kırılmış karyolaların demir kaplı kalıntıları, paslı bisikletlerin iskeletleri, dökük barakalar, çürümüş döşekler, tüten bacaların isini ve pisini çeken ipe dizili yıkanmış çamaşırlar ve zaman zaman yeşil lahana sıralarıyla tıpkı kudret helvasının beklenmedik şekilde çöle inmesi gibi. Ansızın çiçek açan sardunya ve yıldız çiçeklerinin çılgınca parıltısı arasında bir sınır oluşturuyordu. Duvarın arkasından çıkan son oğlan ıslak bir hindibağının üzerine uzunca ve sıkı bir tükürük yolladı. Tiksinerek harcadığı 6 peniye değmediğini söyledi. Peki canın yandı mı diye sordu fırından atılmış bez parçaları ve karton kutulardan yaktıkları ateşin yanında. Topuklarının üzerine çömelmiş, elindeki çizgi romana kendini kaptırmış gibi görünen, ancak duvarın arkasına gidip gelenleri seyreden, mora çalan burnunun ucunda buz saçakları oluşan, sona düşen ve sonra tekrar oluşan, küçük, kavruk, gözlüklü olan. ''Neden bilmek istiyorsun dört göz?'' diye sordu. Yanı kıvrılmış ağzının köşesinden ince, taba rengi, parlak tükürüğünü tekrar ateşe doğru fırlatan kibirli olan. ''Sen daha seninkini nereye koyacağını bilmiyorsun. Bu yüzden kapa çeneni.'' Zavallı dört göz, bu terslenme karşısında sustu. Ve Lord Snooty ile neşeli çetesinin komik maceralarını okumaya devam etti. ''Her şeye rağmen'' dedi bir diğeri, biraz filozofça. Haftanın herhangi bir gününün elma şekerlemelerinden daha iyiydi. İçlerinden bir tanesi ona bakıp aklına bir fikir gelmiş gibi pis pis sırıtana kadar onlar aynı doğrultuda inceleyerek, karşılaştırarak, onlardan biraz ötede tekerlekli sandalyesinde oturan çocuğa aldırış etmeden konuşmalarına devam ettiler. Bu oğlanın adı Charlie'ydi. Açgözlülüğü ve düşmanın kafasını kırma konusundaki orijinal yöntemleriyle dikkat çeken, Çetin'in istihbarat biriminin üyesiydi. Yüzü aniden aklına gelen fikrin ışıltısıyla aydınlanan Charlie, ''Hey arkadaşlar'' dedi. ''Peki ya o?'' diyerek kafasını tekerlekli sandalyeye doğru salladı. ''Belki de kız ona yapmayı tercih eder.'' ''Evet, yapabilir. Sonuçta onun da bir...'' Pete yerinden fırlayıp Charlie'nin tam çenesindeki gamzeli noktaya, aşağıdan yukarı güzel bir yumruk atınca Charlie'yi düşündüğünü söyleyemedi. Ve büyük düşünür, tam ateşin ortasına düştü. Diğerleri panikle ve kargaşa içinde yerlerinden fırladılar. Charlie, yanan bez yığınlarının üzerinde, kızaran bir domuz gibi debelenip, acıyla ciyaklarken, birisi basiretle pantolonunu çıkardı. Ve Charlie, yüksek çalıları olan bir bahçeye balıklama atlayana kadar, çıldırmış gibi, kararmış, için için yanan butlarını avuçlayarak yokuş aşağı koştu. Bu arada komşuları, atletli erkeklerle önlüklü kadınlar ön kapılarına koştular ve küfürler savurup yumruklarını salladılar. Şu alçak çete için tekrar bela okudular. Aşağıdaki sokakta her şey sakinleşene kadar hepsi tepede, tarla farelerinin yuvası olan uzun çimenlikte bekleyip saklandılar. Sonra çocuk bir kızın arkadan gelen sesini duydu. ''Naber arkadaşlar?'' Az önce Charlie, Norton'un kıçı kızardı o kadar diyerek kibarca açıkladı birisi. pantolonun cebinden çıkardığı ezilmiş bir izmariti yakarak. Kız akşam havasında açık ve neşeli bir çınlamayla güldü ve çocuk önce duvarın önünde göbeği üzerine eğilen, sonra da sallana sallana onlara gelen kızı seyretti. Büyülendi. Olgunlaşmakta olan vücudu ince, uygunsuz elbisenin içine serpilmişti. Yüzü ince, zayıf, kirli, ancak hoş ve narin. Ağzı geniş ve kıpırdaktı. Saçlarının kahverengi, iki kalın örgünün üzerindeki masum görünümlü, beyaz kurdeleyle yumuşuyordu. Oğlanların arasına kıvrıldı. İçlerinden bir tanesi, kara tırnaklı sert elini, elbisesinin altından kızın kabarık buduna koydu. Kız yüzünü yana çevirip, akşam gökyüzünün altında, tekerlekli sandalyesinde büzülmüş çocuğa bakarken, diğer oğlanın eline yavaşça, miskin miskin vurdu. "Beni rahat bırak, Larry," dedi dostça. Ancak gözleri alçak, ahşap arabasındaki çocuğun üzerindeydi. Ve alacakaranlıktaki bir kedinin gözleri gibi, yeşil bir alevle parlıyordu. Çocuklardan birinin ona, "Jenny," diye seslendiğini duydu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.